Ayrım 16. Piramit. Henning Mankell. Sayfa 187. Wallander sabah 7'de emniyetteydi. Üst at çiseleyen yağmura tutulmuş gibiydi. Wallander aradığı adamın kendisi kadar erkenci kuş olduğunu biliyordu. Binanın savcıların bulunduğu kısmına giderek Per Okeson'un kapısını çaldı. Her zamanki gibi o da kaos içindeydi. Okeson'la Wallander uzun yıllar birlikte çalışmışlardı ve birbirlerinin fikirlerine değer verirlerdi. Okeson gözlüğünü başının üstüne itip Wallander'a baktı. ''Bu saatte burada ne işin var?'' dedi. ''Bu kadar erken, bana söyleyeceğin önemli bir şey olmalı.''
''Önemli mi bilmiyorum.'' dedi Wallander, ''ama yardımına ihtiyacım var.''
Wallander ziyaretçi koltuğunun üzerindeki birkaç kağıt destesini yere indirip oturdu. Ardından Göran Alexanderson'un ölümünü ve elindekileri kısaca özetledi.
''Çok tuhaf görünüyor.'' dedi Okeson, Wallander sözünü bitirdiğinde.
''Ara sıra tuhaf şeyler oluyor.'' dedi Wallander, ''bunu sen de biliyorsun.''
''Sabah 7'de buraya sırf bunu söylemek için geldiğini sanmıyorum. Umarım o doktoru tutuklamamız gerektiğini söylemek için burada değilsindir.''
''Karısıyla ilgili yardımına ihtiyacım var.'' dedi Wallander. ''Kayse Stenholm, eski bir meslektaşınız. Uzun yıllar Nynäshamn'da çalışmış ama onun da birkaç geçici görevi olmuş. 7 yıl önce Stockholm'de birinin yerine görev almış. Alexanderson'un oğlunun öldürülmesiyle aynı zamanda olmuş.'' ''Bu iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını öğrenmek için yardımına ihtiyacım var.''
Wallander devam etmeden önce kağıtlarını karıştırdı.
''Oğlunun adı Bengt'' dedi sonunda. ''Bengt Alexanderson, öldürüldüğünde 18 yaşındaymış.''
Okeson koltuğuna yaslanıp Wallander'e kaşlarını çatarak baktı.
''Sence ne olmuş olabilir?'' diye sordu.
''Bilmiyorum.'' dedi Wallander. ''Ama bağlantı olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
Kaysa Stenholm, Bengt Alexanderson'un ölümüyle ilgili soruşturmaya bir şekilde dahil olmuş mu?''
''Hemen mi öğrenmek istiyorsun?''
Wallander başını salladı. ''Artık hemen hemen hiç sabrımın kalmadığını söyleyebilirim.'' dedi ayağa kalkarken.
''Ne yapabileceğime bir bakayım.'' dedi Okeson. ''Ama çok beklentiye de girme derim.''
Wallander odasına dönerken danışmada bekleyen Ebba'dan Rüdberg ve Hanson gelir gelmez onları odasına göndermesini istedi.
''Nasılsın bugünlerde?'' diye sordu Ebba. ''Geceleri iyi uyuyabiliyor musun?''
''Bazen çok fazla uyuduğumu hissediyorum.'' dedi Wallander kaçamak bir tavırla.
Ebba danışmanın değişmeyen personeliydi ve herkesin sağlık durumunu takip ederdi. Wallander bazen endişelerini olabildiğince dostane bir şekilde savuşturmak zorunda kalıyordu. Hanson 8'i çeyrek geçe Wallander'in odasına geldi ve hemen ardından Rüdberg onu takip etti. Wallander şimdi Hanson'un kağıtları olarak adlandırdıkları belgelerde bulduklarını kısaca özetledi. ''Okeson'un ne bulacağını bekleyip görmemiz gerekecek.'' dedi Wallander. ''Belki de bir şey çıkmayacak. Öte yandan Bengt Alexanderson öldürüldüğünde Kaysa Stenholm'in Stockholm'a atandığı ve soruşturmaya dahil olduğu ortaya çıkarsa aradığımız bağlantıyı bulduk demektir.''
''Onun ölüm döşeğinde olduğunu söylememiş miydin?'' diye sordu Rüdberg.
''Kocasının iddiası öyle.'' dedi Wallander. ''Aslında onunla tanışmadım.''
''Karmaşık soruşturmalarda yolunu bulma yeteneğine saygı duyuyorum ama bu bana oldukça muğlak görünüyor.'' dedi Hanson.
''Haklı olduğunu varsayalım. Kaysa Stenholm'in aslında genç Alexanderson'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya dahil olduğunu düşünelim. Ne olmuş? Kanserden ölmekte olan bir kadının peşine düşen bir adamı öldürdüğünü mü ima ediyorsun?''
''Çok muğlak.'' diye itiraf etti Wallander. ''Bekleyip Okeson'un ne bulacağını görelim.'' Wallander tekrar odasında yalnız kaldığında bir süre kararsızlık içinde oturdu. Mona ve Linda'nın o anda ne yaptığını ve ne hakkında konuştuklarını merak ediyordu. Yaklaşık 9:30'da bir fincan kahve almaya gitti. Bir saat kadar sonra da bir tane daha. Telefon çaldığında odasına yeni dönmüştü, arayan Okeson'du.
''Beklediğimden daha hızlı oldu.'' dedi. ''Yanında kalem var mı?''
''Hazırım.'' dedi Wallander.
10 Mart ile 9 Ekim 1980'de Kaysa Stenholm Stockholm'de savcıymış dedi Okeson. Eyalet mahkemesindeki etkili bir sicil memurunun biraz yardımıyla Kaysa Stenholm'in Bengt Alexanderson davasına karışıp karışmadığına ilişkin ikinci sorunun yanıtını da buldum.
Wallander sessiz kaldı. Üzerindeki gerginliğin arttığını hissedebiliyordu.
Görünüşe göre haklıymışsın dedi Okeson. Ön soruşturmadan o sorumluymuş ve sonunda dosyayı rafa kaldıran da oymuş. Katil bulunamadığı için tabii.
Yardım ettiğin için teşekkür ederim dedi Wallander. Buna bakacağım, zamanı geldiğinde seninle iletişime geçerim.
Telefonu kapatıp pencereye doğru yürüdü. Cam buğulanmıştı, yağmur daha şiddetli yağıyordu. Yapılacak tek bir şey var diye düşündü. Eve girip gerçekte ne olduğunu öğrenmeliyim. Yanına sadece Rüdberg'i almaya karar verdi. Onu ve Hanson'u daire hattan odasına çağırıp o kez ondan öğrendiklerini anlattı.
Tamam, sanırım haklı çıkacaksın dedi Hanson. Seninle birlikte gideriz diye düşündüm dedi Wallander. Rüdberg'e 3 kişi fazla olur.
Hanson başını salladı, anlamıştı. Wallander'in arabasıyla Swarty'ye gittiler. İkisi de konuşmadı. Wallander, Stenholm'un evinin yaklaşık 100 metre uzağına park etti.
''Benden ne yapmamı istiyorsun?'' diye sordu Rüdberg yağmurda yürürken.
''Orada ol.'' dedi Wallander. ''Bu yeterli.''
Birden Wallander ilk kez Rüdberg'in yardımcı konumda olduğunu fark etti. Roller değişmişti. Rüdberg meslektaşı üzerinde hiçbir zaman resmi olarak egemenlik kurmamıştı. Patron olmak onun mizacına uygun değildi. Her zaman birlikte çalışmışlardı. Ancak Wallander'in üstadda bulunduğu yıllarda öğretmeni Rüdberg'ti. Bugün polis olarak öğrendiği her şey esas olarak Rüdberg'den öğrendikleriydi.
Bahçe kapısından geçip ön kapıya kadar geldiler. Wallander zili çaldı. Sanki bekleniyorlarmış gibi kapı hemen yaşlı doktor tarafından açıldı.
Wallander içeri geçerken Labrador'un görünmemesinin garip olduğunu düşündü.
''Umarım sizi rahatsız etmiyoruz.'' dedi Wallander ama ne yazık ki bekleyemeyecek birkaç sorumuz daha var.
''Ne hakkında?''
Wallander adamın daha önce gösterdiği tüm samimiyetin kaybolduğunu fark etti. Korkmuş ve sinirlenmiş görünüyordu.
''Sahildeki şu adam hakkında.'' dedi Wallander.
''Onu hiç görmediğimi size zaten söyledim.
Karınızla da konuşmak istiyoruz.''
''Size onun ölümcül hasta olduğunu söylemiştim. Ne görmüş olabilir ki? Gün boyu yatakta. Bizi neden rahat bırakmadığınızı anlamıyorum.''
''O zaman sizi rahatsız etmeyelim.'' dedi Wallander. ''En azından şimdilik. Ama geri geleceğimizden şüpheniz olmasın. Sonra kendiniz bizi içeri almak zorunda kalacaksınız.''
Rüdberg'in kolunu tutup kapıya doğru yönlendirdi. Kapı arkalarından kapandı.
''Neden bu kadar kolay pes ettin?'' diye sordu Rüdberg.
''Bana öğrettiğin bir şey.'' dedi Wallander. ''İnsanları bir süre telaşa düşürmenin bir zararı yok. Ayrıca evi aramak için o kez ondan izin almam gerekiyor.''
''Alexanderson'u gerçekten öldüren o mu?'' diye sordu Rüdberg.
''Evet.'' dedi Wallander. ''Bundan eminim, o yaptı. Ama yine de tüm olanları nasıl bir araya getireceğimi bilmiyorum.''
O öğleden sonra Wallander ihtiyacı olan izni aldı. Ertesi sabaha kadar beklemeye karar verdi. Ama her ihtimale karşı Björk'ü ikna ederek evi gözetim altına aldırdı.
Wallander 7 Mayıs sabahı şafak sökerken uyanıp perdeleri açtığında üstad sisle kaplıydı. Duş almadan önce geçen gece yapmayı unuttuğu bir şeyi yaptı. Telefon rehberinde Stenholm'leri aradı. Martin veya Kaysa Stenholm adını bulamadı. Rehber servisini arayıp numaranın kayıtlı olmadığını tespit etti. Sanki tam da bunu bekliyormuş gibi başını salladı.
Sabah kahvesini içerken Rüdberg'i yanıma alsam mı yoksa Swarty'ye tek başıma mı gitsem diye düşündü. Direksiyona geçene kadar kararını vermemişti. Tek başına gitmeye karar verdi. Sahil yolu boyunca yoğun bir sis vardı.
Wallander çok yavaş sürdü. Stenholm'lerin evinin önüne geldiğinde saat neredeyse 8'di. Bahçe kapısından geçip zili çaldı, kapı ancak 3. çalışta açıldı. Stenholm Wallander'i görünce tekrar kapatmaya çalıştı ama Wallander ayağını kapının arasına koymayı başardı.
''Ne hakla buna cüret edersiniz?'' diye bağırdı yaşlı adam tiz bir sesle.
''Zorla girmiyorum.'' dedi Wallander. ''Arama emrim var. Zorluk çıkarmanın anlamı yok. Biraz oturabilir miyiz?''
Stenholm birdenbire durumu kabullenmiş gibi göründü. Wallander onu kitaplarla dolu bir odaya kadar takip etti. Wallander deri bir koltuğa otururken Stenholm de karşısına geçti.
''Bana gerçekten söyleyeceğiniz bir şey yok mu?'' diye sordu Wallander.
''Sahilde kimseyi görmedim. Ağır hasta olan karım da görmedi. Yukarıda yatakta kendisi.''
Wallander hemen konuya girmeye karar verdi. Artık lafı dolandırmak için bir sebep yoktu. Eşiniz savcıydı dedi. 1980 yılında bir süre Stockholm'de çalışmıştı. Pek çok başka şeyin yanı sıra Bengt Alexanderson adlı 18 yaşındaki bir çocuğun ölümüne ilişkin bir davanın ön soruşturmasını yürütmüştü. Birkaç ay sonra da dosyayı rafa kaldırmıştı. Bu olayı hatırlıyor musunuz?
Tabii ki hayır dedi Stanholm. Evde asla iş konuşmayız. O yargıladığı insanlar hakkında hiçbir şey söylemezdi. Ben de hastalarım hakkında hiçbir şey söylemezdim.
Burada sahilde yürüyen adam Bengt Alexanderson'un babasıydı dedi Wallander. Zehirlendi ve bir taksinin arka koltuğunda öldü. Bu sizce bir tesadüf mü? Stanholm yanıt vermedi. Sonra aniden Wallander'in jetonu düştü. Emekli olduğunuz zaman Nineshamn'da Skåne'ye taşındınız dedi yavaşça. Svarte gibi hiçliğin ortasında bir yere. Numaranız kayıtlı olmadığı için telefon rehberinde bile yoksunuz. Söylemeye gerek yok. Bunun nedeni huzur ve sükunet içinde kalıp yaşlılığınızı tanınmadığınız bir yerde geçirmek olabilir. Ama başka bir açıklaması da olabilir. Bir şeyden ya da birinden kaçmak için olabildiğince gizlice taşınmış olabilirsiniz. Belki de bir savcının, tek çocuğunun o gizemli cinayetini çözmek için neden daha fazla çaba göstermediğini anlayamayan bir adamdan uzaklaşmak için. Siz taşındınız ama o sizi takip etti. Bunu nasıl başardığını asla bileceğimizi sanmıyorum. Ama bir gün orada sahilde karşınıza çıktı. Köpeğinizi gezdirirken onunla karşılaştınız. Doğal olarak çok şaşırdınız. Suçlamalarını tekrarladı. Hatta belki de tehditler savurdu. Karınız üst katta ağır hastaydı. Durumun bu şekilde geliştiğinden şüphem yok. Sahildeki adam her gün geri gelmeye devam etti. Ondan kurtulamayacağınızı anladınız. Ondan kurtulmanın hiçbir yolunu görmediniz. Çıkış yolu yoktu. Sonra onu evinize davet ettiniz. Muhtemelen ona karınızla konuşabileceğini söylediniz. Ona biraz zehir verdiniz. Muhtemelen bir fincan kahvenin içinde. Sonra aniden fikrinizi değiştirip ona ertesi gün geri gelmesini söylediniz. Karınız çok acı çekiyor ya da belki uyuyordu. Ama asla geri gelmeyeceğini biliyordunuz. Problem çözüldü. Göran Alexanderson kalp krizine benzeyen bir şeyden ölecekti. Hiç kimse sizi birlikte görmedi. Kimse aranızdaki bağı bilmiyor. Böyle oldu değil mi?
Stanholm sandalyesinde kıpırdamadan oturuyordu. Wallander bekledi. Pencereden sesin hala çok yoğun olduğunu görebiliyordu. Sonra adam başını kaldırdı.
Karım yanlış bir şey yapmadı dedi ama zaman değişti. Daha sık suç işleniyor ve bu suçlar daha ciddi bir hal aldı. Aşırı çalışan polisler ve mahkemeler bununla başa çıkamadı. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Siz de bir polissiniz.
Oğlunun cinayeti çözülemedi diye Alexanderson'un karımı suçlaması bu yüzden hiç adil değildi. 7 yıl boyunca bize zulmetti, taciz ve tehdit etti. Bunu öyle bir şekilde yaptı ki onu asla suçlayamadık.
Stanholm sustu sonra ayağa kalktı. Eşimin yanına gidelim. Bunu size kendisi anlatabilir. Buna artık gerek yok dedi Wallander.
Benim için gerekli dedi Stanholm.
Yukarı çıktılar. Kaysa Stanholm geniş, aydınlık ve havadar bir odada hasta yatağında yatıyordu. Labrador yatağın yanında yerdeydi.
Uyumuyor dedi Stanholm. Yanına gidip istediğinizi sorun.
Wallander yatağa yaklaştı. Yüzü çok inceydi. Kafatasının üzerindeki deri gerilmişti. Wallander kadının ölmüş olduğunu anladı. Hızla arkasını döndü. Yaşlı adam kapının eşiğinde durmuş elinde bir tabancayla Wallander'i hedef almıştı.
Geri geleceğini biliyordum dedi. İşte bu yüzden ölmesi iyi oldu.
Silahı yere bırak dedi Wallander. Stanholm başını salladı. Wallander korkudan kaskatı kesildiğini hissedebiliyordu. Sonra her şey çok hızlı oldu. Aniden Stanholm silahı kendi kafasına doğrultup tetiği çekti. Silah odada yankılandı. Adam kapının ağzında yere yığılmıştı. Tüm duvara kan sıçramıştı. Wallander bayılmak üzereymiş gibi hissetti. Ardından sendeleyerek kapıdan çıkıp merdivenlerden aşağı indi. Emniyeti aradı. Yanıtlayan Ebbay'dı.
Hanson ya da Rydberg'i bağla dedi. Mümkün olduğunca hızlı.
Telefona cevap veren Rydberg'ti.
Her şey bitti dedi Wallander. Svarte'deki eve bir acil durum ekibi gönderilmesini istiyorum. Burada 2 ceset var.
Sen mi yaptın? Ne oldu diye sordu Rydberg. Yaralandın mı? Neden oraya kendi başına gittin? Bilmiyorum dedi Wallander. Acele davrandı. Bir şeyim yok.
Wallander beklemek için dışarı çıktı. Sahil sisle kaplıydı. Yaşlı doktorun söylediklerini düşündü. Daha sık suç işlendiğini ve bu suçların daha da ciddi bir hal aldığını. Wallander de sık sık bunu düşünmüştü. Bazen başka bir çağdan gelen bir polis olduğunu düşünüyordu. Henüz 40 yaşında olmasına rağmen. Belki de günümüzde yeni bir tür polise ihtiyaç vardı. Sislerin arasında üstattan gelmelerini bekledi. Derinden üzüntü duyuyordu. Yine iradesinin dışında kendini bir trajedinin içinde bulmuştu. Daha ne kadar devam edebileceğini bilmiyordu. Acil durum ekibi geldiğinde Rüdberg de arabasından iniyordu. Wallander'i beyaz sislerin içinde siyah bir gölge gibi gördü.
Ne oldu diye sordu Rüdberg.
Stenberg'in taksisinin arka koltuğunda ölen adamla ilgili dosyayı çözdük dedi Wallander. Rüdberg'in daha fazlasını beklediğini görebiliyordu ama daha fazlası olmayacaktı.
Hepsi bu dedi. Aslında tüm yaptığımız buydu.
Sonra Wallander arkasını dönüp sahile doğru yürüdü. Çok geçmeden sisin içinde gözden kayboldu.
16. ayrımın sonu. Sayfa 196.